Ayrım 3.
Miladi 70 yılında Romalılar Yahudileri kırıp geçirmiş, sağ kalanlar da dünyanın çeşitli yerlerine dağılmışlardı. Demek ki Hicaz bölgesi Yahudileri de miladın 1. ve 2. asırlarında Yesrib, Medine'ye geldiler. Bunlardan bir kısmı da Şam-Yesrib yolu üzerinde bulunan Vadil Kura'ya, Fedeke, Teyma'ya yerleştiler. Oralarda oturan Araplara, Arapların İsmail soyundan, kendilerinin de İshak soyundan geldiklerini, her ikisinin de Hazreti İbrahim'in oğlu olduğunu, bundan dolayı kendileriyle Arapların amcazade olduklarını söylemek suretiyle onlardan iyi muamele gördüler. Filistin'de çiftçilik ve ticaretle uğraşan bu adamlar, Hicaz'daki toprakları işledikleri gibi ticaret ve tefecilik yaparak da zengin oldular. Yahudilik miladi 5. asırda Hicaz'dan Yemen'e geçti. Bazı Himyar kralları ve kabileleri de Yahudi dinine girdiler. Fakat Habeş istilası sonunda Yahudilik Yemen'den silindi. Hazreti Peygamber ve 4 halife devrinde Yemen'de Yahudi bulunduğuna dair bir kayıt yoktur. Ateş, Tefsir 1-153. Beni İsrail'in Kur'an bünyesinde çok büyük bir yer tutması, Allah'ın onlardan çok şey beklemesine rağmen ihanetler sergileyip nebileri öldürmek suretiyle gelecek nesillere ibret olmaları yüzündendir. Gerçekten de Beni İsrail kadar kendisine değer verilen, ancak bu değeri ihanet, nankörlük, bayağılık, zulüm ve şirretlikle lekeleyen başka bir topluluğa rastlanmıyor. Allah'ın onları lanetleyip zillete mahkum etmesi işte bu sebeptendir. Beni İsrail Kur'an'a göre hem en büyük zulme uğramak hem de en büyük zulümleri yapmak gibi garip bir kaderin temsilcileri oldu. Onlar kendi benliklerine zulmetmekle de tipik bir mevki işgal ediyorlar. Beni İsrail insanlık tarihinin o güne değin hiç kimseye nasip olmayan lütuf ve nimetlerine muhatap oldu. Allah onları her türlü nimetiyle bütün alemlerin üstüne yüceltmiştir. Bakara 40-47-122. Çölde gölgelenmeleri için üzerlerine bulutlar göndermiş, gıdalanmaları için kudret helvası, bıldırcın sunulmuş, en güzel rızıklar ikram edilmiştir. Bakara 57. Onlara her türlü yiyecek başlangıçta helal kılınmıştı. Bazı yasaklar sonradan Tevrat'la geldi. Ali İmran 93. Beni İsrail'in en tipik vasfı nankörlüktür. Allah'ın onlara kudret helvası, bıldırcın gönderdiği bir zamanda onlar soğan, sarımsak, kabak, bakla istemişlerdir. Allah bunun üzerine onlara Mısır'a gidin, orada istediğinizi bulacaksınız demiş ve onları sefil bir hayatın kucağına itmiştir. Bakara 61. Onların nankörlükleri arasında şu davranışlar da vardır. 1. Firavun zulmünden kaçıp kurtulmaları için denizin onlara yol vermesinin sağlanması ardından Hazreti Musa'dan tatmak için bir put istemeleri. Bakın Araf 138, Yunus 90. 2. Firavun'un yakıp kavuran işkencelerinden, köleleştirmelerinden kurtulmak için ettikleri onca duayı kurtuluşun hemen ardından unutarak Allah'a sırt çevirmeleri. Bakın Taha 80, Şuara 22, Duhan 30, Bakara 49-50, Kasas 3-5. 3. Onlar için Allah'a yalvarmak ve Allah'tan onlara bir şeyler getirmek üzere Tur Dağı'na giden Hazreti Musa'nın ardından sapıp altın buzağa tapmaları. Bakara 51-54, Araf 148-155, Taha 83-98. Beni İsrail'in Allah'ı öfkelendiren negatif tavırlarından biri de Allah'a verdikleri sözü bozmaları, ahde vefasızlık etmeleri, misaka ters düşmeleridir. İsrailoğullarının vefasızlık ettikleri misak neydi? Bakara suresi 83 ve devamı ayetlerle Maide 12 ve devamı ayetler, bu Allah İsrailoğulları arası mukabelenin maddelerini ve mahiyetini açıklar. Bu misakın maddeleri şunlardır. 1. Allah'tan gayrısına ibadet ve kulluk etmemek. 2. Ana babaya saygı ve hizmet göstermek. 3. Akrabaya iyi davranmak. 4. Yetimlere iyi davranmak. 5. Yoksullara iyilik etmek. 6. İnsanlara iyi ve güzel söz söylemek. 7. Namaz kılmak. 8. Zekat vermek. 9. Kan dökmemek. 10. İnsanları yurtlarından çıkarıp sürmemek. Beni İsrail bu mukabele hükümlerine sürekli ters düşmüş ve bu hükümleri kendilerine hatırlatmak üzere gelen nebileri ya katletmiş yahut da yalanlamıştır. Bakın Bakara 87, Maide 70. Kur'an, Beni İsrail'in sayısız uyarmalara ve ard arda bağışlanmalara rağmen bir türlü düzelmediğini anlatarak onlardan sürekli yakınmaktadır. Bakın Bakara 211-246, Maide 110, İsra 4-5, Câsiye 16. Beni İsrail'in tevhid dinine ters davranışlarından biri de vahyi, ilahi kitabı tahrif etmesidir. Kur'an bu tahrif, bozma, değiştirme, yozlaştırma kelimesini aynen kullanarak Yahudilerin peygamberler mirasını dejenere ettiklerini söylüyor. Nisa 46, Maide 41-44. İlahi vahiy üzerindeki Yahudi tahrifinin ana hedeflerinden biri çıkarcılık, biri de son peygamber Hazreti Muhammed'in nebilik görevini inkardır. Gerek Tevrat'ın beyanları, gerekse Hazreti İsa'nın İsrail oğullarına açık haberleri, son Resul'ün nübüvvet görevini ve bu görevin işaretlerini ortaya koymuşken, Beni İsrail bütün bunları çarpıtıp yozlaştırarak Hazreti Muhammed'i inkar etmiştir. Bakın Maide 41-44, Saf 6. Kur'an, Beni İsrail'in bu menfaatçılık ve tahrifini aşırı yalancılık ve doymaz bir biçimde haram yeme olarak tanıtıyor. Bakın Maide 41-42. Kur'an, kendisinin önemli işlerinden birinin de vahiy üzerindeki Yahudi tahrifini düzeltmek olduğunu söyler. Bakın Neml 76. Bu doymazlık ve yalancılığın baş temsilcileri Yahudi din adamlarıdır. Bakın Şuara 197, Maide 41-44, 59-64. Bu din temsilcileridir ki halkın malını aldatma ve kurnazlıkla patlayasıya yerler ve insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırır, saptırırlar. Tevbe 34-35. Böylece Kur'an, Allah'a fatura edilen bir yığın yalancılık ve hile ile Allah yolunu tıkama hiyanetinin Yahudilerle başladığını ve Hristiyanlarla devam ettiğini göstermiş oluyor. Yahudilerin Allah adına uydurdukları yalanlar arasında onların Allah'ın eli bağlıdır, Allah cimridir, Maide 64 sözleriyle Uzeyr Allah'ın oğludur, Tevbe 30 iddiaları da vardır. Beni İsrail'in kendilerini Allah'ın dostları, sevgilileri ilan etmeleri de yalanların bir başkasıdır. Bakın Cuma 6, Maide 18. Kur'an bu iddialara zum ve ümniye, boş iddia, sanı, kuruntu demektedir. Cuma 6, Bakara 111, Nisa 123. Esasen onların bir kısmı ümmi olup vahyi okumak adı altında hayal ve kuruntu, ümniye üretmektedir. Bu tipler zanna, sanıya yenik düşmüşlerdir. Bakın Bakara 78. Bütün bu negatif tavırlar Yahudileri zalimlik, melunluk ve zillet ile damgalanma noktasına getirmiştir. Allah'ın onlara onca güvenini ve nimetini kötüye kullanmaları, yaratıcının gazabını onların üstüne çekmiş ve onları Allah'ın gözünde nefret odağı yapmıştır. Bakın Nisa 160, En'am 146. Onlar bizzat kendi nebilerince lanetlenmişlerdir. Maide 78. Yahudilerin lanetlenmeleri konusunu işleyen Kur'an ayetleri bir şeyin altını ısrarla çizmektedir. Bir kavmin peygamberlere yaptıkları kötülükler, özellikle bazı nebileri zalimce katletmeleri, bu korkunç zulüm ve kötülüktür ki Yahudi kavmini kıyamete kadar lanetlik, zelil ve rezil kılmıştır. Ahiret alemindeki azaplarının büyüklüğü de bu sebeptendir. Bakın Bakara 61, Ali İmran 21, 112, 181, Nisa 155. Beni İsrail'in nebilere, o arada Hazreti Musa'ya yaptıkları eziyet, ihanet ve çıkardıkları problemler, Kur'an'ın Musa ve Yahudilerden bahseden hemen bütün ayetlerinde yer alır. Şu noktalara da Kur'an adına dikkat çekmek gerekiyor. Birincisi şudur, Beni İsrail, yeryüzünde sürekli fesat çıkarıp bozgun yaratacak, harp ve fitne ateşi yakacaktır. Allah'ın onlara öfkelenmesinin sebeplerinden biri de bu fesatçılık karakteridir. Bakın İsra 4-5, Maide 64. İkinci noktada şudur. Kur'an, Muhammedi müminlere en şiddetli düşmanlığı besleyenlerin Yahudiler olduğunu söylüyor. Müşrikler bile ikinci sırada yer alır. Bakın Maide 85. Tevhid dininin büyük peygamberi Hazreti İbrahim'in iki torunundan gelen nesiller arasında böyle bir tavrın vücut bulmuş olması insanlık için ne büyük bir kayıptır. Beni İsrail konusunun en ilginç noktalarından ikisini daha verelim. 1. Kur'an o eşsiz enginliğini Yahudiler konusunda da göstererek onlardan bir topluluğun da iyilik ve güzellik üzere olacağını söylüyor. İnsana tüm kapıları kapatmamanın ve insanı dönüşü olmayacak biçimde atmamanın değerine ve gereğine dikkat çeken bu ayet Araf 159 şöyledir. Musa'nın kavminden bir topluluk vardır ki hak ile doğruya ve güzele götürür ve hak ile adalet icra eder. 2. Maide 13. ayet Yahudilerin bir yığın laneti gerektiren suçlarını, kalp katılıklarını, vahyi tahriflerini sayıp döktükten sonra Hazreti Peygamber'e bu demektir ki bütün Muhammedilere şu emri veriyor. Onları bağışla ve ellerini tut. Şu bir gerçek ki Allah ihsan üzere olanları sever. İşte Kur'an'ın adaleti, basiret ve hak üzere tespitinin ardından gelen sonsuz rahmeti. Berzah, ölüm ahiret arası alem. Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçen bu terim, iki şeyin arasına ayıran nesne veya geçit demektir. Esas ahiret hayatıyla dünya hayatının arasına ayıran sürece de berzah denmektedir. İlk müfessirlerden Mücahid ve Cebr, ölümü 719, bu terimin Kur'an bünyesindeki anlamına işaret ederken şöyle diyor. Berzah, ölümle haşir arasında kalan süredir. Ebu Nuaym, Hilye 3/290. Kur'an, ölüm sonrası hayatımızın bir kısmının geçeceği aleme, berzah alemi diyor. Müminun 100. Kur'an'da berzah hayatının niteliğinden bahsedilmez. Ancak İslam tasavvuf literatürü, berzah konusunda çok zengin bilgiler sunmaktadır. Müslüman mistiklerin ruhsal deneylerine dayanarak verdikleri bilgilere göre, berzah hayatı bir tür rüyadır. Öyle bir rüya ki, müstesna ruhlar bir yana, o rüyadan uyanış ancak ahiretle mümkün olur. Bu rüya, her ferdin ahirette hak edeceği karşılığa uygun bir seyir içinde geçer. Ahiret hesaplarını başarılı bir şekilde verecek benliklerin, berzah hayatları, mutluluk ve güzelliklerle, diğerlerininki ise acılar ve sıkıntılar içinde geçecektir. Tasavvufun tespitlerine dayanarak şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Berzah aleminde insanın tekamülü devam edecektir. Berzahla ilgili tespitleri değerlendiren çağımızın en büyük İslam düşünürü Muhammed İkbal, ölümü 1938, şöyle diyor. Berzah hali basit bir bekleme hali olmaya benzemiyor. O, benliğin, realitenin yepyeni görünüşlerine tanık olduğu bir varlık halidir. Öyle bir hal ki, benlik kendini karşılaşacağı yeni oluşlara orada hazırlar. İkbal, Reconstruction of the Religious Thought, 114. Kur'ansal kavramlara, özellikle bunların ölüm ötesiyle ilgili olanlarına en doyurucu açıklamaları getiren bilginlerden biri olan Şah Veliyullah Dehlevi, ölümü 1762, berzah konusunu şöyle özetliyor. Bil ki insan ölünce toprağa bağlı cesedi dağılır, çürür, ölümsüz benliği, nutki benlik kalır. Böylece meleklik denen hal zuhur eder. Hayvansallık söner. Berzah aleminde insanlar muhtelif gruplar oluştururlar. Bir kısmı uyanık haldedirler ki bunlar nimet ve azaba muhatap olurlar. Bir kısım berzahlılarsa tam uyanık değillerdir. Bunlar rüya halindedirler. Bunlar ahirette de uyanmazlarsa berzahı gerçek sanırlar. Bir kısmı da meleklik ve hayvanlığın ortalarında yer aldıkları için basit bazı varlıklara katılırlar. Kısacası berzah alemi bu alemin kalıntılarından başkası değildir. Bakınız Dehlevi Hüccetullah el-Baliya 99-101. İbn Arabi Kur'an'daki berzah kavramını değerlendirirken şu yolda bir kanaat sergilemiştir. Berzah, bilinenle bilinmeyen, olanla olmayan, menfi ile müsbet vesaire arasındaki ayırıcı, fasıldır. aklın kavrayabildiği, kabul ile kavrayamadığı gayri makul arasındaki ayırıcıya da berzah denir. Berzah, hayalden ibarettir. Aynaya bakanın onda kendi suretini görmesi bu türdendir. Suret, bakan için hem vardır hem de yok. Aynadaki sureti bilir ki o kendi suretidir. Ama o suretin ayna olmadığında vücudu yoktur. Bakınız El-Fütuhat 1 Taksim 304-307. Buna göre berzah, insanın üç boyutlu plana adapte olmuş idrakinin daha üst planları kavramaya hazırlandığı, bu yolda bir tekamül geçirdiği ara alem olarak değerlendirilmelidir. Besmele. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin adıdır. İslam literatüründe bu ilk ayeti okumaya da besmele denmektedir. Türkçe'de daha çok besmele çekmek veya besmele okumak denir. Besmele Kur'an'ın 114. suresinden 113'ünün giriş cümlesi olarak yer almaktadır. Ayrıca o Neml suresinin 30. ayetinin de bir bölümüdür. Orijinal şekliyle Bismillahirrahmanirrahim olan bu cümle dilimize yaklaşık bir ifadeyle çok esirgeyen, çok bağışlayan Allah'ın adıyla şekliyle çevrilebilir. Kur'an'ın ilk ayetinin besmele oluşu ve besmelenin her surenin başında tekrarlanışı, İslam bilginlerinin bu cümle ile ilgili çok geniş yorumlar yapmalarına neden olmuştur. Besmele ile ilgili hadisleri de dikkate alarak bu yorumları şu şekilde özetleyebiliriz. Her şeyden önce besmeleye vücut veren dört kelime, isim, Allah, Rahman, Rahim'den üçü Allah'ın isimleri olup, bunların ikisi bağış, esirgemek, cömertlik, affetmek anlamlarını taşımaktadır. Kur'an, ilk cümlesine bunları koyarak temel konusu olan Allah veya uluhiyet ve insan-Allah ilişkisinde hakim ögenin rahmet ve merhamet olduğuna dikkat çekmektedir. Rahman ve Rahim'in kökü olan rahmet kelimesi, merhamet de bu köktendir. Kur'an'ın açık beyanlarına göre Allah'ın hakim niteliğidir. Ne ilginçtir ki, Kur'an-ı Kerim Enbiya suresi 107. ayette son peygamberi de alemlerin rahmeti olarak nitelendirmektedir. O halde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kur'an'ın tanıttığı Allah ve Kur'an'ı insanlığa tebliğ eden Hazreti Muhammed her şeyden önce birer rahmet unsurudurlar. Dikkat çekilen noktalardan biri de şudur. Besmele'nin Kur'an'ın ilk cümlesi oluşu ve 113. surenin başında tekrarlanışı, bu tanrısal kitabın tespitlerinin ve insan hayatına bakışının rahmet ve merhamet üzere olduğunu gösterir. İslam ahlakı, incitme, öldürme ifade edecek davranışlarda ve bu davranışlara müsaade veren sözlerde besmele ile başlamayı yasaklamıştır. Bunların haklı ve evrensel gerekçelere dayanmaları durumu değiştirmez. Bunun içindir ki, Kur'an-ı Kerim'in savaşmaya müsaade eden ve putperestlere ultimatom içeren Tevbe suresi besmelesiz başlayan tek suredir. Bakın Tevbe suresi. Ve bunun içindir ki İslam peygamberi en doğal davranışlardan biri olan eti yenen hayvanların kesimi ve avlanması sırasında besmeledeki Rahman ve Rahim sıfatlarının anılmasını yasaklamıştır. Bu durumlarda sadece Allah denir veya Allah'ın başka bir ismi anılır. Besmele'nin kozmik yeri ve anlamı hakkında bakın İbn Arabi Fütuhat 2 Taksim 125 ve de 401 ve'de. Beyat. El sıkışarak ahdleşme. Kur'an-ı Kerim'de fiil halinde mübaya 6 yerde geçmektedir. Satış, satım anlaşması anlamlarındaki bey kökünden türeyen beyat ve mübaya bir konu üzerinde anlaşarak el sıkışmak demektir. Hukukta bu, bir konuda tarafların iradelerinin uyuşmasını ifade eder. Devlet reisinin kabul edildiğini gösteren rıza beyanına da beyat veya mübaya denmektedir. Tasavvufta beyat, müridin mürşide intisabını ilanıdır ki genellikle el öpmeyle, bazen de bir merasimle ortaya konur. Kur'an-ı Kerim beyatını iki yerde, Bakara 282, Tevbe 111, hukuksal anlamda, diğer yerlerde ise Hazreti Peygamberle her konuda irade uyuşumunu ifade etmek manasında kullanmaktadır. Hazreti Peygamberle yapılan bu beyatleşmelerin en ünlüleri, hicretin hemen öncesinde gerçekleşen Akabe beyatları ile hicretten 6 yıl sonra gerçekleşen Hudeybiye antlaşması sırasındaki Rıdvan beyatıdır. Bakın Fetih 10-18. Akabe beyatları hicretten önce peygamberliğin 10-11 ve 12. yıllarında Mekke yakınındaki Akabe tepesinde Medineli temsilcilerle Hazreti Peygamber arasında olmuştur. Bu beyatların birincisi Medine'den gelen 6 kişinin Hazreti Peygamber'e İslam'ın yayılmasında hizmet vermek üzere beyat etmeleri şeklindeydi. Bu 6 kişiye ilk Medineli Müslümanlar denir. Bundan bir yıl sonra yine hac mevsiminde gerçekleşen 2. Akabe beyatında ise Medineliler 12 kişilik bir heyet halinde Hazreti Peygamber'e beyat ettiler. Bu beyatten bir yıl sonra 3. ve son Akabe beyatını yapıldı. Bu beyatte Medineliler 75 kişilik bir heyet oluşturmuşlardı. Bazı tarihçiler ilk heyet olan 6 kişinin Hazreti Peygamber'le görüşmesini bir beyatleşme olarak saymaz ve Akabe beyatları adı altında sadece son 2 görüşmeyi kaydederler. Rıdvan beyatı diye anılan ve bir ağaç altında gerçekleşen beyat ise hicretin 6. yılında Hudeybiye antlaşması sırasında meydana gelmiştir. Bakın Fetih 10-18. Anılan yılda Hazreti Peygamber ve arkadaşları Kabe'yi ziyaret etmek üzere Mekke'ye doğru yola çıkmış ve Mekke'ye bir günlük mesafedeki Hudeybiye kuyusu başlarında konaklamışlardı. Müslümanlar 1500 kişi kadardı. Peygamberimizin hareketini öğrenen Mekkeliler Müslümanları vurmak üzere bir birliği Hudeybiye üzerine gönderdiler. Bu birlik Müslüman gözcüler tarafından esir edildi. Müslümanların harp niyeti ve teçhizatı yoktu. Hazreti Peygamber Mekkelilerle anlaşmak istediğini bildiren bir elçi gönderdi. Esir edilen birliği de serbest bıraktı. Bir süre beklendi, Kureyş tarafından bir haber çıkmadı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Osman ve Affan'ı Kureyşlilere elçi olarak gönderdi. Ne var ki putperestler Osman'ı Mekke'de tuttular. Beklenen zaman içinde Osman'ın dönmediğini gören Müslümanlar durumun kritikleştiğini anladılar. Barış teklifleri kabul edilmemişti. Harp için hazırlıkları yoktu, gerçekten zor durumdaydılar. Her an ölümle yüz yüze gelebilirlerdi. İşte Kur'an-ı Kerim'in övgüyle andığı Rıdvan beyatı bu sırada gerçekleşti. Hazreti Peygamber ashabını toplayarak onlara durumun zorluğunu anlattı ve kendilerini ölüm de dahil her türlü gelişmeye karşı kendisiyle birlikte olacaklarına ilişkin söz vermeye çağırdı. Bütün sahabiler Hazreti Peygamber'le el sıkışarak onunla beyatleşti ve gerekirse seve seve ölüme gideceklerini belirttiler. Fetih Suresi 10. ayet bu beyatlaşmadan bahsederken şöyle demektedir. O seninle beyatlaşanlar gerçekte Allah ile beyatlaşıyorlar. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Sonuç sevindirici olmuştu. Bir süre sonra Osman dönmüş ve Mekkelilerle bir barış antlaşması yapılmış ve bu antlaşma Müslümanlara Mekke fethine giden yolu açmıştı. Beyine, açık delil. Bu kelimenin kökü olan beyan, Kur'an-ı Kerim'de türevleriyle birlikte 300'e yakın yerde geçmektedir. Beyine bunlardan biri olup 100'e yakın yerde geçer. Arap dilinde delil, belirti, açıklık, kesinlik demektir. Kur'an dilinin çağlar üstü kalemlerinden biri olan Ragıp el-İsfahani, beyineyi akla veya duyu organlarına dayalı açık delil diye tanımlamaktadır. Kur'an-ı Kerim, duyular üstü idrakin yakaladığı realitelere ve delillere de beyine demektedir. Nitekim, tanrısal vahiy de bir beyineler topluluğudur. Bunun da ötesinde, tanrısal vahiy apaçık ve açıklayıcı beyinelerdir. Bütün peygamberler birer beyinedir. Son Resul de bir beyinedir. Öyle bir beyinedir ki, o, Allah'tan gelen bir elçi sıfatıyla, içinde ölmez pörsümez mesajların bulunduğu, tertemiz sayfaları insanlara okur. Beyyine Suresi 2-3. Kur'an bunun da ötesine geçerek insan, vahiy ve evren üçlüsünün birbirine bağlı üç kitap oluşturduğunu, bakın kitap nede ve bu kitapların beyinelerle yüklü ayetlerden meydana geldiğini defalarca ifadeye koyar. Kur'an'ın açık beyanına göre iman da bir gözü kapalı inanış, bir şuursuz kabul olayı değil, bir beyine olayıdır. Bunun içindir ki, her şeyde neden ve niçin sormak, Kur'an'ın sadece müsaadesi değil, direktifidir. Yine Kur'an'a göre insanın hayatı da ölümü de beyine üze olmalıdır. Bakın Enfal 42. Beyinenin bu eşsiz değeri, onu yakalama gayretleri sırasında zorunlu olarak ortaya çıkan şüpheyi, İslam peygamberi tarafından kutsanan bir keyfiyet haline getirmiştir. Allah'ın varlığı hakkında şüpheye düştüklerini söyleyen sahabilerine Hazreti Muhammed, işte bu imanın ta kendisidir demiş ve yaratıcıya bağlılarını şüpheyle yüz yüze getirdiği için hamd etmiştir. İslam hukukunda beyine, ispat aracı olarak öne sürülen her türlü delil, özellikle tanık anlamında kullanılır. Ve gündeme gelmiş davalarda Hazreti Peygamber'in şu hadisi uygulanır. Beyine ortaya koymak, iddia sahibinin borcudur. Kur'an-ı Kerim, imanı bir beyine olayı olarak sunarken, inkarı, özellikle putperestliği bir beyinesizlik ve bilgisizlik olayı olarak tanıtır. Ona göre Allah'ı, peygamberleri ve ölüm sonrası hayatı inkar, varlık ve oluşu doldurmuş bulunan apaçık ve sayısız beyinenin değerlendirilememesinden kaynaklanmaktadır. Cibril, Cebrail. Semitik dinlerdeki en büyük dört melekten birinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'de Cibril şeklinde üç yerde özel adıyla geçen bu melek, Emin Ruh, Ruhul Kudüs vesaire gibi yücelik ifade eden sıfatlarla da anılmaktadır. İslam literatüründe daha çok Cebrail diye geçen bu meleğin bir sıfatı da Namus-u Ekber'dir. Cebrail ve Cibril kelimeleri İbranice Allah'ın seçkin kulu anlamını taşıyor. Cebrail peygamberlere vahyi getiren melektir. Hazreti Peygamber Hira mağarasında ilk vahyi aldığı zaman Cebrail'i yerle ufuk çizgisini kaplamış bir büyüklükte görmüştü. Vahyin geliş süresi boyunca Cebrail'i muhtelif şekillerde gören Hazreti Peygamber, onu zaman zaman insan suretinde de görmüştür. Cebrail'in insan suretinde görünüşü daha çok sahabilerden Dihyetül Kelbi şeklinde olurdu. Bazı sahabilerin Hazreti Peygamber'den Cebrail'i görmek ricasında bulunduklarını ve bunların bazılarının da bu arzularına ulaştıklarını hadis kaynakları bize bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim, Cebrail'e adıyla yer verdiği ayetlerinde, bu büyük meleğin inkarcılar tarafından düşman görüldüğünü, müminlerin ise Cebrail'e en yakın dost bildiklerini söylemektedir. Bakın Bakara 97-98, Tahrim 4. Cihad. Kur'an-ı Kerim'de türevleriyle birlikte 40'a yakın yerde geçen bu kavramın kökü, cehd, kararlı ve şuurlu gayret demektir. İslam literatüründe bu gayretin bedensel olanına cihad, ruhsal olanına mücahede, fikirsel ve bilimsel olanına içtihad denmektedir ki, hepsinin kökü cehddir. Kur'an terminolojisindeki cihad, değindiğimiz üç tip cehdin tümünü ifade edecek biçimde kullanılmaktadır. Kur'an bunu, Allah yolunda gayret göstermek şeklinde ifadeye koyuyor. Cihad, mal, can ve fikir unsurlarından biri veya hepsiyle sergilenir. Bakın Nisa 95, Enfal 72, Tevbe 20, Hucurat 15. Cihadın bedensel ve ruhsal kısmını sergileyene mücahid, bilimsel ve fikirsel kısmını sergileyene müçtehid denmektedir. İslam literatüründe başlangıçtan beri dört tip cihattan bahsedilmiştir. Çok sayıda hadisin de kaynaklık ettiği bu cihat türleri şöyledir. 1. İç dünyamızda nefs ile cihad. Bu konuda şu hadis çok ünlüdür. Gerçek mücahid, Allah yolunda nefsinin kötülüklerini yenmek için cihad verendir. Bu anlamda cihadın bir numaralı alanı insan benliğidir. İkbal bu en büyük cihada dikkat çekerken şöyle diyor. Benim içim atsız ve ordusuz bir savaşın alanıdır. Onu görme gücü benim gibi olanlar görebilir. Cavidname Beyt 786. 2. Şeytan ile cihat. Bu da kötü duygu ve düşünceler ve saplantılarla cihat olarak anlatılır. 3. İnkarcılar ve iki yüzlülerle cihat. Bunun da kolaydan zora doğru 4 mertebesi vardır. Gönülden karşı çıkma, dil ile karşı çıkma, mal ile karşı çıkma ve bedenle karşı çıkma. 4. zalimler ve insanlara kötülük edenlerle cihat. Bu noktada Hazreti Peygamber'in şu sözüne sık sık yollama yapılır. Zalim yönetici karşısında gerçeği dile getirmek cihadın en büyüklerinden biridir. Kur'an'ın bu konudaki tutumu çok açıktır. Nisa suresi 75. ayet şöyle diyor. Size ne oluyor da ey Rabbimiz bizi halkı zalim olan şu memleketten çıkar. Bize tarafından bir yardımcı gönder. Bize katından bir dost yolla diyen ezilip horlanmış erkekler, kadınlar ve çocuklar için Allah yolunda savaşmıyorsunuz. Başta Bernard Lewis olmak üzere bazı batılı yazarların zalim yönetime karşı çıkmak düşüncesi İslam'a yabancıdır. Bakın Lewis Islamic History 256 yolundaki düşünceleri yukarıdaki ayetten de anlaşılacağı gibi yanlış bir tespittir. Cihada sarılanlar Allah'a giden yolu bulurlar. Ankebut 69. Cihadı terk edenlerse onun yerine koydukları ne olursa olsun çöküş ve bitişe mahkum olurlar. Tevbe 24. Cürüm, günah, haksızlık, çirkinlik. Türkçe'de cürüm diye yerleşen ve genelde suç, günah anlamlarında kullanılan bu kelimenin aslı cerm ve cürmdür. Cerm ve cürmün esas anlamı henüz olgunlaşmamış meyveyi ağaçtan kopararak veya keserek almaktır. Zaman içinde cerm her türlü haksız ve çirkin iktisap için kullanılır olmuştur. O halde cürmün özünde haksızlık, iyiye ve güzele ters davranış yatar. Cürme bulaşana mücrim denir. Cürm kökünden türeyen kelimeler içinde en çok kullanılanı bu mücrim, çoğulu mücrimun kelimesidir. Başka bir ifadeyle cerm ve cürm kelimeleri ve türevleri 60 küsur yerde kullanılır. Bunların 50 küsuru tekil ve çoğul halde mücrim kelimesidir. Fıskın zaman zaman imana mukabil kullanılması yanında, bakın fısk ne'de, cürm bir yerde İslam'a mukabil kullanılmıştır. Bakın kalem 35. Cürme reva görülen cezalar son derece ağırdır. Bunlar içinde şiddetli azap, hor ve hakir olma, En'am 124, sonsuz ve kesiksiz azap, Taha 74, Zühruf 74, Kamer 47, Rahman 41-43, Secde 12 ve nihayet Allah'ın intikamına maruz kalmak vardır. Bakın Rum 47, Secde 22. Ve toplu felaketler de mücrimlere gelen azaplar cümlesindendir. Bakın Araf 84, Yuf 110, Neml 69, Duhan 37, Ahkaf 25. Mücrimlerin böylesine korkunç azap ve tehditlere maruz kalmaları şaşırtıcı değildir. Kur'an, en nefret ettiği kötülüklerin büyük bir kısmını mücrimlere izafe etmektedir. Bunlar içinde Allah'a iftira, Hud 35, Yunus 17, Hak'tan nefret, haksızlığa destek, Enfal 8, Yunus 82, kibirlenmek suretiyle azmak, Araf 133, Yunus 75, Câsiye 31, servet ve refahla şımarmak, yani teref, bak teref Mede ve Hud 116 vardır. Batacak memleketlerde, çökecek medeniyetlerde mücrimler, özellikle en büyük mücrimler, köşe başlarına gelir. Bu Allah'ın bir oyunudur ve mücrimlerin batış belirtisidir. Bakın En'am 123. Aynı ayete göre, köşeleri tutmuş mücrimlerin en belirgin pislikleri, düzenbazlık, hile, sahtekarlık ve ikiyüzlülüktür. Kur'an, en büyük mücrimler meselesinde bu sürekli belirişi, tüm medeniyetler ve yönetimler için bir çöküş ve aldanış süreci olarak tanıtmaktadır. Bakın En'am 123 ve Kariye Mede. Mücrimlere gelecek bela ve cezanın reddi ve bertaraf edilmesi söz konusu değildir. Bakın En'am 147, Yusuf 110. Çünkü mücrimler en kötü zalimler içinde yer aldıkları için onların felahları umulamaz. Yunus 17. Nebilerin düşmanları arasında önemli yerlerden birini de mücrimler tutmuştur. Bakın Furkan 31. Bütün bunlara rağmen Kur'an şu evrensel prensibi mücrimler bahsinde de tekrarlıyor. Hiç kimsenin cürmünü bir başkası üstlenemez. Herkes kendi cürmünden sorumludur. Bakın Sebe 25. Davet, yakarış, çağrı, Allah'a çağrı. Davet ve dua çağrı, isimlendirme ve yakarış anlamlarındadır. Bu köklerden türeyen kelimelerin tümünde bu anlamlar vardır. Kur'an, bunlarla kulun Allah'a yakarışından söz ettiğinde, biz bunu dua, yakarış, niyaz vesaire diye çevirmekteyiz. Söz konusu olan insanın insanı veya Allah'ın insanı çağrısı ise buna da davet veya çağırma, çağrı diyoruz. Dua ve davet, Ragıp'ın da belirttiği gibi nida, çağrı anlamındadır. Bu çağrı kelimenin bulunduğu yere göre yukarıdaki manalardan birinde kullanılmış olmaktadır. Ancak bazı yerlerde ayetlerin sergilediği espri bu anlamların hepsini birden vermeyi gerekli kılmaktadır. Bu yüzden biz eski müfessirlerin aksine birçok ayeti manalandırırken dua, davet köklü kelimeleri aynı anda hem yakarış hem de davet diye tercüme etmeyi, Kur'an üslubunun çok boyutlu yaklaşımını fark etmede zorunlu gördük. Bir şeye davet diyor Ragıp, onu elde etmeye teşviktir. Ancak davet, aynı kökten türeyen dava ve iddiadan farklıdır. Kur'an, davetin dava ve iddia haline getirilmesinin, yani Allah'a çağrı ile insan nefsini tatminin birbirine karıştırılmasının önlenmesi noktasında çok ısrarlıdır. Bu espri, Allah'a davetin, diğer bir deyimle tebliğin omurgası hükmündedir. Bakın tebliğ M'de. Nefsin iddia ve kinlerini tatmin için bir kamp ve hizip psikozuna büründürülmemiş saf Allah aşkıyla davet, ki bu güzele ve iyiye davettir. Çünkü Allah bu değerlerin esas kaynağıdır, varlık ve oluşun en onurlu, en yüce faaliyetidir. Kur'an bu noktaya değinirken şu duygulandırıcı ifadeyle konuşuyor. Allah'a çağıran, barışa yönelik amel sergileyen ve ben Allah'a teslim olanlardanım diyen kişiden daha güzel sözlü kim vardır? Fussilet 33. Bu anlamda davetçilerin başında peygamberler gelir. Peygamber Allah adına ve Allah'a çağırır ve onun çağrısı hayat veren sırrı, aydınlığı insanın gönlüne ve hayatına sokmak içindir. Enfal 24. Nebiler Allah'ın daileri, dailahdirler. Onlar Allah'ın daileri olarak Allah'a çağırırlar. Ve onlar Allah'a giden yolun aydınlatıcı kandilleridirler. Ashab 46, Ahkaf 31. Onlara ters düşenin ne yeryüzünde ne de ölüm sonrası mutluluğu yardımcısı yoktur. Ahkaf 32. Kur'an burada nebilerin nura, onlara karşı olanların nara, ateşe çağırdıklarını belirtir. Nur, necat yani kurtuluştur. Nur ve nar zıtlığı bir nebinin ağzından şöyle verilmiştir. Ey toplumum, nedir bu çektiğim? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Beni Allah'ı inkara ve hakkında bilgim olmayan şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi aziz ve gaffar, çok bağışlayıcı olana çağırıyorum. Gafir 41-42.